Ayrım 2. Ruh iklimi. Pompei'de güneşin tepeye tırmandığı saatlerde pek çok insan uykuya çekilir. Buna diyeceğim bir şey yok. Ama bugün gördüm ki güneşin uykuyu kışkırttığı bu sıcaklarda Pompei kuşları da uçmuyor. Serçeler gölgeli saçaklara sığınmış, güvercinler ise Duomo'nun çan kulesi etrafında geziniyor. Akşamları motosikletli gençlerin ve şıkır şıkır giyinip dolaşan kızların coşturduğu ana caddede şimdi incin top oynuyor. Her öğlen uğrayıp bahçesine kitap okuyarak vakit geçirdiğim pizzacıdan çıktım, bir telefon kulübesi aradım. Motosikletli bir kıza yılıştım. Kız bana gözünün üstünden baktı. Telefon kulübesinin üstünde pinekleyen bir güvercin de beni görünce tüylerini kabarttı. Telefon kartımı aradım. Hiçbir şeyi kolayca bulamam ki. Telaşlandım. Nereye gitti bu Merit? Gömleğimin cebinden çıktı. Numaraları tuşlarken Beşiktaş iskelesini düşündüğümün farkında değildim. Telefon açıldı. Yazı işleri müdürü sanki benimle Beşiktaş iskelesindeki büfeden konuşuyordu. Sesimi işitince, "Ha, iyi ki aradın," dedi. "Hayrola? Bir sürpriz. Nedir?" Canıma sıkacak bir şey olduğundan emindim. Çünkü can sıkan kişilerin neşesi şüphe uyandırır. "İş falan istemiyorum," dedim. "Bir süre dinlenmeliyim." Yazı işleri müdürü beni tava getirecek sözlerin en iyilerini seçmeye başladı. "Bak ne güzel," dedi. "İtalyalarda geziyorsun, pizzalar yiyorsun, müzelerde çalışıyorsun. Bir yere gitmek istemiyorum." Adam beni dinlememeye programlanmış gibiydi. "Hadi işin iş. Sana İtalya'da başka bir konu daha buldum. Gölgen bile eridi burada. Senin sıcaktan haberin var mı?" dedim. Gevrek gevrek güldü. "Bana bir faks numarası ver de neler yapacağını bildireyim." "Konu nedir?" "Cem Sultan." Şaşkınlık belirten bir ıslık çaldım. "Bu konuda hiçbir hazırlığım yok," dedim. Yazı işleri müdürü işi kabul ettirmenin dal kabukluğu içindeydi. Beni pohpohladı. "Sen yaparsın. Bunu senden başkası yapamaz." Serbest çalıştığım için işi kabul etmeyebilir ve başkasını göndermelerini isteyebilirdim. Ama merak beni yendi. Çünkü önerilen konu kıskançlık uyandıracak cinstendi. Telaş içinde defterimi açtım. Müzenin faks numarasını arayıp buldum. Saate baktım. "Dino acaba ne zaman gelir?" Alnımdan yanağıma doğru süzülen teri sildim. Artık Pompei ve Herculaneum kentlerinde mimarlık ve coğrafya ilişkisinin izini sürdüğüm günler boyunca bu sıcak beni hep perişan etti. Pompei, antik ören yerinin karşısındaki çadır kampında çadırımı gölgeye kurduğum halde güneş doğar doğmaz beni uyandıran sıcaktan ötürü perişan oldum. Çalıştığım derginin fotoğrafçı ve benim için verdiği yolluk az olduğu için otelde konaklamak yemekten kısmak anlamına geliyordu. Oysa benim özellikle bu işi yaparken insanları yemeğe çıkarabilecek kadar param olmalıydı. Dergi yöneticilerine küfrede küfrede otel parasından kıstım. Bu parayı mini şarap ve pizza davetleri için harcadım. Dert değildi. Gündüz insanı perişan eden sıcak olmasa aslında bu daha iyiydi. Kampinge uğradım. Buradaki markete akşamdan kalan 3000 litrelik borcumu ödedim. Tuvalete gidip aynanın önünde kendime çekidüzen vermeye başladım. Bir dakika önce saate baktığım ve biraz sonra çıkacağını bildiğim halde saatime yine baktım. Bu arada Sagra Famiglia, Domini, Adoraziane gibi sözcükleri de yüksek sesle şarkı gibi söylediğimi durup dururken keyiflendiğimi fark ettim. Alla Giotta, hangi yemekti derken alnımı kaşıdım. Son kez aynada dişlerimi kontrol ettim. Gülümserken nasıl göründüğüme baktım. Sokakta alev dalgaları nöbetteydi. Alev dilli ejderhalar yüzümü yaladı. Gökyüzünün atları çok kızgında ya da alev şerbeti içmişlerdi. "Ne zaman gideceğim buradan?" dedim. Maria'nın vereceği şu belgeler işime yarasa bari. Müze girişine yakın bir yerde fotoğrafçı arkadaşım Oktay'ı günlük yaşamdan fotoğraflar çekerken gördüm. O sırada Maria müzeden çıktı. Bana el salladı, tay gibi sekerek geldi. Elinde kocaman bir sarı zarf vardı. "Bunlar senin. Üzerinde bir de faks belgesi var," Dino gönderdi. Kuyruğum olsaydı sevincimin derecesi çok iyi anlaşılacaktı. Maria'nın bize doğru yaklaşan Oktay'ı boydan boya süzdüğünü fark edince kıskandım. "Ne yapıyoruz?" dedi Oktay. "Herculaneum'a gidiyoruz." Maria, müziğe ait bir otomobil işaret etti. "Ben de oraya gidiyorum," dedi ve istersek bizi götürebileceğini söyledi. Şamatayla otomobilin kapılarını açtık. Şoför gerine gerine uyandı. Oktay öne oturdu, ben ve Maria arka koltuğa geçtik. Maria özür diledi. Mimarlar Birliği sekreterini bulamadım. Nereye gittiğini bilen de yok, dedi. Gönlünü aldım. Dert etme, bana dernekten çok insan yüzü gerek. Vezüv'ün 1944 patlamasında kiliseye sığınıp kurtulan adamı bulsam yeter. Oktay Türkçe söylendi. O da ekti bizi baksana, satanasına. Oktay dilimin ayarını bozuyordu, kızdım. İzin verirsen yazı ile ilgili kısımları ben halledeyim, sen fotoğrafını düşün. Oktay alaycı bir sesle, okey patron dedi ve ısık çalarak Yeah Baby nakaratlı şarkısını tıslamaya başladı. Şoförün kalbini fethedecek bir iki İtalyanca sözcük patlattı. Şoför böğürür gibi güldü. Oktay'ın bacağına şaplak attı. Yolda biri el kaldırdı. Şoför onu da arabaya aldı. Müze görevlisi olduğu belliydi. Maria'ya durmadan bir şeyler anlatan bu adam geveze miydi? Yoksa İtalyanca'da bir olayı anlatmak için bu kadar laf mı gerekiyordu? Bir türlü çözemedim. Maria adama yer açmak için bana doğru yanaştı ve omzuma iyice yaslandı. Zihnimdeki şeytanı kovmak için faksı okumaya başladım. Fakstan Oktay'ın İstanbul'a döneceği anlaşılıyordu. Buna önce sevindim ama sonra yalnız başıma sıkılacağımı düşünüp kaşlarımı çattım. Türkolog Civonlu Ungaretti ile buluşacağımı belirten satırlarda biraz duraladım. Kadının halen İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığı belirtilmişti. Beni Cem Sultan'ın İtalya'daki yolculuk noktalarına götürebileceği, ayrıca İtalya'da bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili kurabileceği belirtiliyordu. Maria'nın getirdiği zarfı bu sıkışıklıkta açamazdım. Çünkü içinde çok şey olduğu belliydi. Zarfın beni nasıl memnun ettiğini göstermek için Civonlu'nun elini kavrayıp zarafetle öptüm. Minnetle yüzüne baktım. O ana kadar belirsiz duran arzu birdenbire içimden fışkırmıştı. Elini bir daha öpmeye çok isterdim. Ne yazık ki çok tuhaf görünürdü. Neyse ki varacağımız yere geldik de böğrümü dürtüp duran şeytanın sıcaklığı sadece aklımda kaldı. Maria ve çok konuşan adam indiler. Oktay da kayboldu. Uykucu şoför ve ben bir sürü arabada oturduk. Sonra zarflarımı yanıma alıp ben de Herculaneum'un sokaklarına daldım. Tarihsel sokakların ve evlerin içinde dolaşmaktan canım çıkınca niye geldim dedim. Oktay gelse çekseydi resmini. Burayla ilgili olarak yazacağım. Bir şey yok ki artık. Gölgelik bir yer buldum ve koca sarı zarfı açıp Maria'nın getirdiği belgeleri incelemeye başladım. Napoli körfezini gösteren birkaç harita vardı. Aaliyoan adaları denen Stromboli, Lipari, Vulcano, Salina ve Filicudi gibi adaların ayrıntılı bilgileri, Sicilya haritası, Napoli körfezi ve yanardağ oluşumlarının tarihiyle ilgili bilgiler yüzümü güldürdü. Hamilton'un 1767 patlaması ile ilgili yazdıkları ve hele Torre del Greco sokaklarını basan, lav akıntılarını gösteren birkaç fotoğraf bana buradan renkli bir yazı çıkartabileceğimi fısıldadı. Maria'nın geldiğini gördüm. Onun yürek hoplatan yürüyüşüne baktım. Gözlerimi üstünden alamadım. Neden sonra fotokopiler için teşekkür etmek aklıma geldi? Maria önemli değil. Bunlar basit iş dedi ve ekledi. Burada işim bitti. Çıkıp bir yerlerde otursak diyorum. Neşeyle Oktay'a seslendim. Oktay, hadi gidiyoruz. Oktay, patron, fotoğraf işini istersen ben halledeyim ha. Sen yazı işini halletmiş olabilirsin ama fotoğraf... Oktay bu noktada kaşını kaldırıp sakızını şişirdi, patlattı ve fotoğraf henüz balon dedi. Birden başım ağrıdı. Biz gidiyoruz dedim. Oktay olur bile demeden işine devam etti. Maria kikirdeyerek balon dedi. Ben boş ver anlamında elimi salladım. Deniz kenarında oldukça ferah bir kafede otururken Maria'nın hülyalı yüzünde uzaklık gördüm. Ona yaklaştıkça aramızdaki etkileşimi zayıflatmak isteyen davranışlar içine girdiğini hissediyordum. Maria'nın duvarları yüksekti. Bahçesinde neler olup bittiği görünmüyordu. Bu sokakta olup bitene ilgisizlik demekti. Karım beni kapının önüne koyduğundan beri böylesine aşağılandığım başka bir olay daha yaşamamıştım. Bana önce sokulup sonra cinsiyetsizmişim gibi davranan Maria'ya ürkek gözlerle baktım. Yaptığı şeyin hangi nedenle olursa olsun saldırgan ve bağışlanamaz bir yanı olduğunu düşündüm. Kırılmış olmalıyım ki bu bir suç diyerek iç geçirdim. Maria ürkek sesle konuşuyordu. Söylediği sözlerden sanki emin değildi. Ne istenirse onu yapmaya hazır duran bir vücut dili vardı. Anlamaya çalışan bakışlarla Maria'yı inceledim. Zayıf görünüş ve titrek ses. İçimdeki hayvan da avlanma isteği mi uyandırmıştı yoksa? Maria, ayartıcı olmayı istemeyen biri miydi? Yoksa ayartıcılığının en temel noktası ürkek duruşu muydu? Bilinemezdi. Bu nedenle Maria, zihnimin fingirdek, edepli, düşünceli, namussuz köşelerinde ayrı ayrı kişiliklere bürünen bir pimpon topu gibi zıplayıp durmaktaydı. Maria elini çenesine koydu, gülümsedi. Akşam sizi yemeğe götüreceğiz, kampın önüne geliriz. Geliriz dediğine göre demek ki akşama yalnız olmayacağını söylüyordu. Kocasıyla gelecekmiş, kızdım. O anda gerçekten nefretle bakmış olmalıyım. Bu kadın beni kendisine çekerken şuhtu, hatta edepsizdi. Cilve yaparken kocasını benden uzak tutuyordu. Ama ne olduysa benim ilgim belirgin hale gelince oldu. Ürkekleşti. Aramıza kocasının gölgesini yerleştirdi. Cilve'mi bildiği, sonu belirsiz bir macera yaşamak istemediği için mi böyle davranmıştı? Maria, sen Agostino'ya çok benziyorsun dedi. Agostino da kim? Kocasının adını daha önce söylediğini unutmuşum. Gülümsedi. Ne yönden benzediğimi sordum. Kocasının da tıpkı şu an benim yaptığım gibi ona buna musallat olduğunu söyleyeceği içimden geçti. Kızarmış olmalıyım. Maria'nın evlilik sorunlarını konuşacağını, benim ise fırsattan yararlanıp kocasını rezil edeceğimi, Maria'yı heriften soğutup onu kendime yönlendireceğimi görür gibi oldum. Aldatan kadın imgesi zihnimde canlandı ve o anda Maria'yı içtenlikle küçümsedim. Kocasına değil de bana hesap vermesi gerekiyormuş gibi aşağılayıcı bakışlarla süzdüm onu. Kadınlar ve erkekler savaşarak birleşir dedim kendi kendime. Bırak savaşalım. Maria savaşı başlamadan bitirdi. Kocamla o kadar benzer ilgileriniz var ki bu kadar ayrı yerlerde yaşayan iki insan nasıl oluyor da benziyor anlamadım. Kulağım bu sözleri yakalamıştı ama mantığım yaşadığım hezeyana son verdi. Eğer aynı isek, bu kadının bende yeni bir şey görmediğinin diplomatik dille ifadesi oluyordu. Gülümsedim. Agostino'yu görmeyi çok istediğimi, onunla çok iyi vakit geçireceğimize inandığımı söyledim. Maria çok sevimlidir diyerek kocasını övdü. İçindeki şeytan, bütün kadınların bildik numarası dedi. Aslında ne kadar seveceğin olduğunu da sana göstermek istiyor ve seninle flört ediyor. Hayır dedim. Bana haddimi bildiriyor. Beni istemediğini söylüyor. Tuhaf ama gerçekten hüzünlendim. Maria'ya ıslak gözlü köpekler gibi bakmış olmalıyım. Fikret otomobilde elimi saygıyla öptüğünde içimden ona sarılmak geldi. Adamla tanışalı 10 gün bile olmamıştı ama bunun önemi yok. Çünkü 10 yıldır tanıdığım bir adamla bunları yapmayı düşünmezsin de ilk kez gördüğün serseri aklını başından alıverir. Bana sürekli olarak kur yaptığını, göğüslerime sık sık baktığını gördüm. Kışkırtıcı olmak hoşuma gitti. Beğenilmek kışkırtıyor insanı ama kibir de veriyor. Cinselliğin doğasında sanırım bir yırtıcılık var. Çünkü hiç de önceden planlamadığım halde Fikret'e akşam sizi almaya geliriz derken belki de bu yırtıcılıktan ötürü onun yüzündeki değişimi görmek istiyordum. Ancak bu deney kötü sonuç verdi. O zamana kadar sorularıyla beni didikleyen adam benden uzaklaştı. Sorularıma dalgın ve yarım bırakılmış yanıtlar verdi, kibarlaşıp resmileşti. Düşüncesinin akış düzenini okuyabiliyordum. Ben kocamdan söz edince eminim ki o anda Agostino'dan şikayetçi olmamı çok arzuluyordu. Ne hainim. Adamı çekici buldukça itmeye başladım. Sen kocama çok benziyorsun deyiverdim. Düpedüz utandı adam. Kendisini topa tuttuğunu açık açık hissettim. Ama tuhaf, ona acımıyordum. Durumu tersine çevirecek hiçbir şey yapmak istemiyordum. Sıkıldık, bu belliydi. Kalkıp trene binmek ve Pompei'ye dönmek üzere istasyona gittik. Trende karşılıklı oturduk. Gerçekten pek edepli bir yolculuk oldu. Adamın buradaki duruşunu sevdim. Beni aklından silmiş görünüyordu. Ama işte asıl bu hali beni çıldırtıyordu. Onu hemen kucaklamak istiyordum. O anda dokun bana diyen iç sesimi yüksek sesle dile getireceğinden korktum. Acaba cinsel uyarılma denen şey yalnızca kendi düşüncelerimizle mi ilgilidir? 3 saat sonra Fikret'le buluşmak üzere kocamla birlikte yola çıktığımızda bu insanları ne halt etmeye buluşturduğumu düşündüm. Çünkü o anda iki erkeği daha önce birbirinden ayırdığımı anlamıştım. Tanıştıkları anda yeni bir ahlaki düzlemin doğacağını biliyordum. Genel ahlaktan söz etmiyorum, hayır. İki kişi arasındaki ilişkinin ahlakından söz ediyorum. İki insan, diğer insanlardan bağımsız olarak tanışınca kendileri dışında herkesi yok sayan bir tür sorumsuzluk yaşıyor. iki kişiye ait özel bir dil, konuşma konuları ve mimikler oluşuyor. Bu, onlara kendileri gibi olma fırsatı veriyor ama başkalarının yanında aynı davranışlar itici görünceği için kuşkulu bir gerginlik ortaya çıkıyor. Fikret'le başka bir düzlemde buluşmuştuk. Onun yeri kocamın yanı değildi. Bu iki adam yan yana gelince artık iki ayrı adam değil, aynı düzlemin insanları olacaktı. Tuhaf ama tanışınca ikisi de gerçekten benzeştiler. Duvara yansıyan gölgelerine baktım, hiçbir fark göremedim. Kendime bira içmeye verdim. Dalgınlığımın nedeni içki olsun istiyordum. Bu gece rahat uyuyayım, ertesi sabah bu adamı buradan çekip gitmiş bulayım. Kimse bana neden bu kadar düşünceli olduğumu sormasın. Sorarsa da bir ağırlaştırdı diyebileyim. Fikret'le aramızda hiçbir şey konuşulmadığı halde sanki kırıcı bir aşk yaşanmış gibiydi. Tuhaf, çok kırılmış hissediyordum kendimi. Kadın ve erkeğin hiçbir şey bile söylemeden ne kadar çok söz biriktirdiğini, konuşmadıkları halde her şeyi konuşmuş gibi olduklarını yaşamımda ilk kez o gün fark ettim. Fikret, onun hakkında neler hissettiğimi bilmeden çekip gitti. Bana ise cinselliğin neden bu kadar can yaktığı sorusunu yinelemek kaldı. Napoli'de hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığını, yaşlıların hastanelik olduğunu, orman yangınlarının arttığını bildiren televizyon haberleri can sıkıcıydı. Büyük babam, "Civon'la televizyonu kapat" dedikten sonra bahçeye çıktı. Mutfak penceresi önüne geldi. Ağaç gölgesinde yarı baygın yatan köpeğimiz Pony'ye baktı. "Deniz vakti gelmiş bunun," dedi. "Bahçe kapısını aç da bir dalıp çıksın, kendine gelsin." Ben mutfakta limonlu soda hazırlamakta uğraşıyordum. Tam o sırada telefon çaldı. Zırıltısı tüm evi kaplayan telefonu telaşla açtım. Türkçe konuşulduğunu önce algılayamadım. Telefondaki kişi kendisini tanıttı. Cam Sultan konusu için gelen İstanbul'u gazeteciydi. "Pompei'deyim," dedi. "Yarın Salerno'da olacağım." Geleceğinden haberdardım ama doğrusu bu kadar çabuk değil. Bir an ne diyeceğimi kestiremedim. "Yarın saat 2'de sizi ararım," dedi. "Saat 4 olsun," dedim. "Malum siesta var. Büyük babam o saatlerde uyur." "E nasıl söylesem, 2 günden önce sizinle ilgilenmem çok zor. Çünkü annemle babam burada değiller, büyük babamla ilgilenmek zorundayım." "Durumunuz pek uygun görünmüyor. 2 gün sonra sizi arasam?" "Hayır, gelin, tanışmış oluruz. Çalışma sonra da başlayabilir." Televizyonun sesi yüksekti. Bir reklam filmindeki araba lastiğinin sesi evi doldurmuştu. Pony havladı. Gazeteci iyi günler dileyip telefonu kapattı. Hazırladığım limonlu sodayı bahçeye götürürken şarkı söylediğimi anlayıp sustum. Pony başını kaldırıp bana baktı. Öpücük yolladım. Koşup üstüme atıldı. Tepsiyi havaya kaldırarak sodayı dökülmekten kurtardım ve denize doğru bakan büyük babamın yanındaki masaya içecekleri koydum. Büyük babam, "Feribot geldi," dedi. Baktım, Palermo'dan 8.15'te kalkan feribot olmalıydı. Saat 15.30'du. Işıl ışıl mavi denizin üstünde beyaz bir kuğu gibi süzülen feribotun buradan bile okunabilen adını gördüm. Ombra. Bahçeyi sulamak gerektiğini düşündüm. Hortumu avluya doğru sürükledim. Pony'yi yıkamaya başladım. Bu sırada bir araba evin önünde durdu. Ricardo'ydu gelen. Islık çaldım. Pony yıkamayı unutup koştu. Kafasını bahçe kapısından dışarı çıkardı, sevinçle havladı. Ricardo'nun içeri gelmeye niyeti yok gibiydi. "Gelsene," dedim. "Hayır, seni denize götürmeye geldim. Çok sıkıntı bastı." "Gidemem," dedim. "İşim var." "Ne işim var?" "Yarın konuklarım gelecek, hazırlık yapmalıyım. Şöyle güzel hanımlar gelse de gönlümüz şenlense." Dedemin öksürmesi, hoşuma giden bir şeyi saklamak için uydurduğu öksürüklere benziyordu. Ricardo ona göz kırpmış olmalıydı. Sesimi dikleştirdim. "Gelenler kadın değil. Konuklarımı tanıyormuşum gibi ekledim. Pısırık tipler göreceğinizi sanmayın. Cem Sultan'ın torunları bunlar. İnadına yakışıklı adamlar." Ricardo teatral bir sesle "Mamma mia, e Turca arrivano," dedi. Büyük babam tısladı. "Türkler mi? Toprak kokar onlar." İkisi birden kahkaha attılar. Canım sıkılsa da gülümsemekle yetindim. O anda Türk konuklarım buradaymış gibi utandım. Salerno'da kamp yeri bulmak kolay olmadı. Bulduğumu da beğenmedim. Ama Civonla'nın evi beni şaşırttı doğrusu. Via Posid Donia adlı apartman cehennemini geçtikten sonra sahil yolundaki Via Rimembranza'nın en sonunda deniz kenarında bahçeli, Cenova yöresindeki evleri çağrıştıran panjurlu, çiçeklerle bezeli bir evdi. Nedense içinden kamyon sesleri geçen bir ev bulacağımı sanıyordum. Çok yanılmışım. Civanna'nın beni karşılama biçiminden hiç hoşlanmadım. Türkleri hiç tanımıyormuş, o da bir bakıma İstanbullu değilmiş gibi gergin ve durgundu. Doğrusu ikramında bile tat yoktu. Bana hazırladığı bazı notları verdikten sonra çalışın, sonra buluşalım dedi ve ne duruyorsun der gibi bir havaya girdi. Hotel Vulcano adında tam adına uygun, tıpkı volkan bacası gibi pasaklı, tıpkı volkanın içi gibi sıcak bir otel buldum. Daha iyisini bulabilirdim ama Civonna'dan çok uzaklaşmak istemedim. Akşam Oktay'a yolcu ettim ve 2 gün boyunca bu sıcak otel odasında sahilde yalnız başıma pinekledim. Yalnız olmak sıkıntılarımı artırdı. Oflayıp pofladım. Şu kibirli kadının bir an önce benimle ilgilenmesini, işimi bitirerek buradan defolup gitmeyi istedim. İkinci günün akşamıydı. Civanna'dan hala bir haber yoktu. Kuzine ulan burası diyerek Hotel Vulcano'nun balkonuna çıktım. Bu sırada yakınlardaki bir kilisenin çanı nedense acele içinde hatta telaşla çalınıyordu. Yoldan gelip geçenlere, bisiklete binen kızlara baktım. Hiç kimsenin acelesi yoktu. Öfkeyle Civanna'ya veriştirdim. Davet bile etmedi beni. Evimize buyur, bir kahvemizi iç, zıkkımın kökünü iç. Sokaklarda dolaştım, kafeteryalara girip çıktım. Lokantaların fiyatlarını çok pahalı buldum. Canım bir şey istemiyordu, bira içeyim dedim. Sonra vazgeçtim, kraker aldım. Deniz kenarında oturduğumuzda öfkem biraz dağılmıştı. Denizi izleyerek kraker yedim. Dalgalar, tekneler, İstanbul, yalnızlık. Ne düşündüğümü bilmeden, düşündüğümü omzuma birisi dokununca anladım. Dokunanın Civanna olduğunu da anladım aslında. Onu gördüğüme hiç sevinmemiş gibi baktım. Hatta hayır, hiç sevinmedim. Civanna'yı inceledim. Baloya gider gibi giyinmişti. Üzerinde göğüs yuvarlaklarını gösteren açık yakalı beyaz gömlek ve beyaz mini etek vardı. Bacakları göz alıcıydı. Boynunda inci kolye, elinde de çanta. Kendi halimden hiç gocunmadım. Canımın sıkıntısından duş bile almamıştım. Sakalım idare eder demiştim. Derbeder bir tişörtüm, berbat bir şortum vardı. Ayakkabılarımı da çorapsız giymiştim. Civanna gülerek, ''Yarım saattir sizi arıyorum. Neredeydiniz?'' dedi. Hayret, Civanna gülüyordu. Dolaşmaya çıktım. Hava almak istedim. Geleceğini bilmiyordum gibi sözler söylemek bana öyle yorucu geldi ki dümdüz bir sesle yanıt verdim. Buradaydım. ''Yemeğe gidiyoruz.'' Civanna koluma girdi. ''Ah, çok eğlenceli.'' dedim kendi kendime. Efendi köpeğini gezmeye çıkardı. Koluma girmeseydi onun yanında canım sıkkın ama başım dik yürürdüm. Ne var ki koluma girince sanki pörsüdüm ve herkesin bu ikilinin garipliğine bakıp güleceğini sandım. Deniz kenarında tahta sandalyeli bir restoran önüne geldik. Civanna neşeyle birilerine el salladı. Burada bizi bekleyen kişiler olduğunu işte o zaman anladım. Nezaketle tanıştırıldık. Ricardo arkadaşım, Fikret Türkiye'den konuğum. Jean Mark, Salerno'da oturur, Fransız. Yemekler söylendi, şaraplar içildi, tatsız tutsuz bir buluşma yaşandığı açıktı. Ricardo beni sevmemişti. Tek soru sormuyordu. Ben de yalnızca Civanna ile konuşuyor, ara sıra Jean Mark'a gülümsüyordum. Civanna bir ara kikirledi ve kulağıma fısıldadı. Jean Mark'ın sizde gözü var, irkildim. Beni beğendin mi söyledim, dedim usulca. Onun gibi bir şeymiş, evine davet ediyormuş. Ne konuşacağız, Tarzanca mı dedim Civanna. Aşkın dili evrenseldir deyip kolumu dürttü. Fısıldadım. Bunun adı Canet demeydi. Civanna kahkahasını tutamadı. Biz böyle fısıl fısıl konuşunca Ricardo, Civanna'ya sataştı. İtalyanca sözlerden hiçbir şey anlamasam da bunların gülümseme maskesi takılmış takaza cümleleri olduğunu hissettim. Sarhoşluğun etkisiyle mi bilmem, sizi bizi konuşmayı unutarak Civanna'ya Ricardo sana aşık dedim. Genç kadının yüzünde hayret dolu bir ifade belirdi, söndü. Civanna'nın gömleğine bir süre gözüm takıldı. Gömleğindeki ten sıcaklığını dokunmadığım halde hissediyordum. Aramızda sanki gergin bir aşkın sızısı vardı. Aşk ya başlangıçta vardır ya da hiç yoktur. Unut bu düşünceleri diyerek mendille alnımdaki teri kuruladım. Vakit ilerlemişti. Kalkmak için izin istedim Civan'la. Ben de kalkayım o zaman dedi. Bu sırada şeytanca bir dürtüyle Ricardo'ya baktım. Dudaklarını ısırdığını gördüm. Giovanna'nın kalmasını istiyordu. Ricardo'ya dönüp iyi geceler diledim. Kaba herif. Sandalyesinde geriye doğru kalkılarak gülümsedi ve defol der gibi elimi sıktı. Jean Mark ise zarafetle doğruldu. Beni yolcu ederken İtalyanca sözcükler döktürerek yanım sıra geldi. Sonra da ancak bir Fransızın yapabileceği güvenle Giovanna'nın elini kavrayıp öptü. Ciao, Mademoiselle. Giovanna'yla gecenin güzelliğini konuşarak deniz kenarında yürümeye başladık. Hemen konuya girdim. Benim için bir yol haritası düşündünüz mü? Nerelere gideceğim, kimlerle konuşacağım? Giovanna kitabı ama çocuksu sesler dolu Türkçesiyle yanıtladı. Yarın bir konferansa katılmak üzere Roma'ya gideceğim. Sonra da Roma, Firenze ve Siena'da doktoramla ilgili fotoğraflar çekeceğim. Size ancak konferanstan sonra yardımım dokunur. Affedersiniz dedim. Siz Türkolog değil misiniz? Hayır, sanat tarihçisiyim. Bu kadının işi bitmez dedim içimden. Durum can sıkıcıydı. İstanbul'a dönmeyi ve bir hafta sonra gelmeyi düşündüm. Maria eğer beni başından salmasaydı bu boşluk içime gelirdi. Napoli'ye gider ve... Giovanna, yarın saat 9'da kahvaltıya gelin. Sonra yola çıkarız dedim. Kararsızlığımı anlayınca üsteledi. Sizi Roma Üniversitesi kampüsünde kalacak yer ayarlarım. Endişelenmeyin, orayı çok seveceksiniz. Çaresizdim. Kendime bir iş yaratmak istedim. Size fotoğraf konusuna yardım edebilirim dedim. Yüzüne içtenlikli bir gülümseme yayıldı. Evin önüne gelmiştik. Bir köpek avladı. Benekli, iri bir köpekti bu. Niye Pony adını aldığını anladım. Önce yaltaklanarak havlıyordu. Benim kokumu alınca hırladı ve kötü kötü havladı. Beni eve davet eden Civanlı'yı bu nedenle geri çevirdim. Çünkü kanımca köpekler sezgilerini kullanarak ev sahibinin asıl duygusunu açığa çıkartırlar. Civanlı benden hoşlanmıyordu. Eğer içine biraz sempati olsaydı köpek ayaklarımı yalamaya kalkar, önümde takla atardı. İyi geceler diledim ve hızla otelime döndüm. Trenle yolculuk ederken Fikret'in kadın oluşumu sürekli aklında tutan ve bana öyle davranan bir erkek olmadığını gördüm. Ama bu yine de beni ne zaman tavlamaya kalkacağını düşünmeme engel değildi. Adam kadınlığıma kayıtsız kaldıkça eşcinsel olduğundan kuşkulandım. Ancak zaman zaman bazı kadınlara yiyecek gibi baktığını gördüğüm için sinirlerim bozuldu. Yoksa artık erkeklerin beni beğenmeyeceği yaşama geldim düşüncesiyle sürekli olarak aynaya bakma isteği duymaya başladım. Birbirimize Roma'ya gelinceye kadar ısrarla siz demeyi sürdürdük. Hatta Roma'da birkaç gün senle siz arasında bocaladık. Davranışlarımızda ölçülü biçili bir mantıksallık vardı. Sanat tarihi konferansı bittikten sonra Fikret'e zaman ayırabildim. O da kendi işini unutup neredeyse bir hafta boyunca Meryem ve İsa yüzleriyle ilgili fotoğraflar çekti. Firenze'de Uffizi Galerisi'nde ve Duomo'da sanki benim için değil de kendisi için fotoğraf çekiyordu. Coşkulu ve mutlu görünüyordu. Kendini olaya kaptırdığı bu anlarda inanılmaz ölçüde çekiciydi. Onunla konuşurken gözlerimi kaçırmaya başlamıştım. Düşüncemin gözümden okunacağını bilmek neden korkutuyordu beni? Roma'da turistler gibi gezdik. İki İstanbullu gibiydik. Dünyanın yedi tepeli bir harikasından yedi tepeli öbür harikasına gelmiştik ve şehrimizi burasıyla kıyaslıyorduk. Fikret bana bir zenci satıcıdan hasır şapka aldı. Ben şapkayı giyince de bağırdı. Sofia Loren'i gördüm. Hiç önem vermemiş gibi davranmayı başardım. Pantheon'dan çıkıp Trevi Çeşmesi'ne doğru yürürken bana bu mekanların zihnindeki İtalyan imgesine en çok uyan yerler olduğunu söyleyen Fikret, köşe başında bir yoğurt heriye görünce böylesi yoğurdun ana vatanı ülkemde bile yok diyerek yoğurt dükkanına daldı. Başka bir gün Foro Romano'yu Efes'e benzetti. Caracalla hamamında Bergama esinleri buldu. Tiber Nehri üstündeki köprülere övgüler yağdırdı. Yıllardır İstanbul'da yaşadığım halde o şehre Fikret'in Roma'yı keşfeden coşkusuyla bakmadığımı bilmemin ezikliği içindeydim. Sanıyorum ki insan başka bir şehirde kendi konusuyla ilgili şeyleri düşünürken duygusuz davranıyor. Acaba nesnel olmak için mi? Roma'yı kavramada beni bastıran Fikret'in Cem Sultan konusunda tutuk görünmesinin nedeni bu muydu? Fikret nasıl bana gerekli fotoğrafları çektiyse ben de onun yazısı için gereken yol haritasını çizdim. Yol planlarını yaptım ve bu plana göre dolaşma sorumluluğunu üstlendim. Sultan Cem, Cicitabeç Hiya'da gemiye bindirildi. Osya'ya geçti. Osya'ya gittik. Buradan otobanlarla dolu modern çağı zihnimize soyutlayarak ve büyük marketleri görmezden gelerek Tiber Nehri boyunca ilerledik. Porta Portezza Havzası'nda Cem'i bekleyen tören topluluğunun yerini aradık. Porta, Ostiensis'te Mısır Sultanı Kayıtbay'ın elçisinin Cem'in ellerine sarılarak ağladığı sahne acaba nerede yaşanmış olabilirdi? Beyaz sarıklı ve kaftanlı Cem'in at üstünde Roma'ya doğru giderken sağında Papa'nın oğlu Francesco Cibo'nun, solunda Auvergne rahibi Guy de Blanchefort'un, hemen arkasında Fransa ve Mısır elçilerinin olduğunu biliyorduk. Buradan Vatikan'a ne kadar süre içine gitmiş olabileceklerini tartıştık. Bartolomeo Köprüsü'nden geçen yürüyüş alayı Museviler Meydanı'na girdiğinde onları bekleyen büyük kalabalığın hangi sözlerle bağrıştığını düşledik. Bizim neşeyle yolculuk yaptığımız San Germano Tibona güzergahında Cem Sultan mutsuzdu ve ağır derecede hastaydı. Capua üzerinden Aversa'ya getirildiğinde bilincini yitirmişti. Fikret'e açıkça cilve yaptığım Capua Şatosu avlusuna Sultan Cem'i neredeyse kötürüm indirdiler ve tutsak şehzade burada öldü. Bu eğri burunlu, tek gözü yarı kapalı, hantal, iri yapılı ve mavi gözlü şehzadenin sıkıntı dolu yaşamı bizim için bir araştırma ve yolculuk malzemesiydi. Hayretle başkalarının çektiği acı ve dertleri güle oynaya andığımızı ve bunları yazabildiğimizi fark ettim. Fikret'le dost olmuştuk. Yorgunluktan omzunda uyuyakaldığım zamanlarda ne hissetti bilmem ama ben artık onu çok arzuluyordum. Aşk mıydı bu? Bundan emin değildim. Ancak Fikret'in "Tren denizine trenle gideriz. Civanla'yla spayeti yeriz." sözleriyle uydurdu. Neşeli tekerlemeyi duyduğumda içimden onu sevgiyle ısırmak geçtiğini biliyorum. Doğrusu spagettinin spayetiyle ses benzerliği o anda çok hoşuma gitmişti. Bu çağrışım Fikret'e duyduğum ilgiyi eğlenceli bir imge haline getiriyordu. Ancak bir sorun vardı. Ben Fikret'e bağlandığım halde ona bir değişiklik hissetmiyordum. Yoksa bütün bunlar bir yanılsama mıydı? Akşam yemeğimizde kendimi tutamayarak onun dirseğini çimdiklediğim, hoplalaştığım aklıma geldi. Jean Mark hakkında neden o iğrenç şakayı yapmıştım? Orada Fikret'e kur yapmıştım nedense. O, bu olayın zihnimde yer ederek beni ayarttığını hayretle anladım. Tren yolculuğunda da bu beklentiyle davrandım. Ama Fikret oralı olmadıkça çileden çıktığım gün gibi ortadaydı. Fikret eve dönüş hazırlıklarına başlamıştı ancak bir türlü konuşulması gereken şeyi konuşmamıştık. İleride konuşulacağına ilişkin bir belirti de yoktu. Onu İstanbul'da yeniden görebileceğimi biliyordum ama bu beni rahatlatacak yerde korkutuyordu. Çünkü içimden bir ses olayın ya burada yaşanacağını ya da hiç yaşanmayacağını söylüyordu. Salerno'ya dönerken liman yakınlarından geçtik. Ombra adlı feribot burada da karşıma çıktı. Güldüm. Fikret'in dizine dürterek gemiyi gösterdim. Ombra gölge demektir dedim. Boş boş gözlerime baktı. İçimden ne geçtiğini nereden bilecektik ki? Sevimli olabilmek istedim. Kendi dilimde konuşarak Fikret beni biraz şirin bulsun diye çocukluğumda yaptığım gibi kedi sesleri çıkardım, camları tırmaladım. Feribot bana bir şey anlatmak istiyor. Her limanda bir gölge gibi beni kovalıyor. Feribotun isteğini kırma dedi içimdeki büyük kedi. Kabul ettim ve gölge kavramı ile ilgili bir fal açtım. 24. kavram beni anlatacaktı. Gölgene bak, gölgene basma, gölgeye dikkat, göldeki gölge, aşkın gölgesi, gölgede aşk. Kavramları söylüyor, parmaklarımla sayıyordum. tekrar ettiklerimi ayıklamaya çalıştım. 24. kavramın iyi çıkması için hile yapmayı planlıyordum. Düşüncelerim tren tıkırtılarına karıştı. Falımın sonucunu öğrenmeden uyudum. Salerno'ya geldiğimizde tüm ısrarına karşın Civano ile gitmedim. Yine o korkunç kuzineye, Otel Vulcano'ya gidip yerleştim. Notlarımı burada düzene koyabilir, yolculuğunun ana hatlarını sıcağı sıcağına not edebilirdim. Yine de bir şey yapmadım. Çünkü vakit dardı. Civano beni evlerinde akşam yemeğini bekliyordu. Onu düşündüm. 25 günde geçirdiği değişim çok dikkat çekiciydi. Bu süre içinde karşılıklı olarak birbirimize yardım ettiğimiz, aynı otellerde kaldığımız, hatta aynı odayı bile paylaştığımız için iki arkadaş olmanın ötesine geçmiştik. Birbirimize neşe dolu şakalar yapıyor, bazen de onu sevgilimmiş gibi omzumda uyutuyordum. Onu beğeniyordum ama aşık olabileceğinden emin değildim. Civanla'yı sevmeye ne ruhum ne de aklım hazırdı. Çünkü başlangıçları önemserim ben. Civanla ile iyi başlamamıştık. Beni görünce etkilenmeyip de düşündükçe etkilenmesi belki de gururumu incitmişti. Bir de davranışlarında başka birine gönlünü verdiğini, yokluktan bana yaklaştığını düşündüren şeyler vardı. Bunlar doğru olmayabilirdi ama salt akıl küpü oluşu da tedirgin ediciydi bu kadının. Sanki aklıyla beni tartmış ve gözüne kestirmişti. Bu akşamki davet için yola çıktım. İçinden geçip gittiğim Via Rimembranza beni gülümsetti. Anılar Caddesi dedim. Acaba burada mutlu anılar mı, acı anılar mı fazladır? Evin önüne geldiğimde beni Civano ile Pony karşıladı. Alçak köpek. Beni önceki görüşünde öldürmek istediğini unutmuş gibiydi. Önümde yerlere uzandı. Karnını gösterdi. Doğrulup ellerimi yaladı. Civano hayret dedi. Hiç kimseye böyle davrandığını görmedim. Dost olduğumu anladı dedim. Hayır, seni sevdiğimi anladı. Hayvanların sezgisi güçlüdür. Yanıt veremedim, gözlerine bakamadım. İçeri gelsene. Girdim. Civanla'nın annesi, babası ve dedesi beni ayakta karşıladılar. Avluda yemek masası çok hoş donatılmıştı. Hepsi de güney özgü yemeklerden seçilmiş, çok özel bir sofra kurulduğunu daha sonra anlayacaktım. Civano ona bakmadığım zamanlarda beni kıvançla izliyordu. Bunu hissediyordum. Maria aklıma geldi. Ben Maria'yı gözlerime nasıl tüketmişsem Civano da beni öyle tüketiyordu. Civano'nun ilgisi hoşuma gittikçe ona eziyet etme duygusu içimde yeşeriyor. Maria'nın hangi duygularla beni ezdiğini anlıyordum. O anda birlikte olduğum tüm kadınların önemsiz bir anıya dönüştüğünü anlamak beni şaşırtmadı. Asıl yakınlık duymadığım kadına kur yapabildiğimi anlamak düşündürdü beni. Biraz önce ana kız iki kadının soruları karşısında yaptığım türlü şaklabanlıkların başka anlamı olabilir miydi? Havayı çok güzel bir yaz serinliği kapladığı halde oturduğumuz beton avlu gündüz ısındığı için beni buram buram terletiyordu. Sıcaktan şikayet ettim. Civan'la iskele üzerinde oturmayı önerdi. Güzel fikirdi. Yaşlılar bizi baş başa bıraktılar. Elimize şarap şişesi ve kadehlerle yürürken tahta iskelenin üstünde adeta ayakların ucuna basarak ilerleyen Civano'ya baktım. İnsanı cinsel vaatlerden çok pofoflanmanın etkilediğini düşündüm. Civano, opera sever misin dedi. Bayılırım dedim ama yıllardır hiç operaya gitmediğim aklıma geliverdi. Güzel, o zaman seni yarın Metaponto'da Ayı da izlemeye götüreceğim. Sonra kadehini kaldırdı. İkimiz için. Hiç ses çıkarmadan kadehimi onun kadehine dokundurdum. Bir yudum aldıktan sonra başımı denize doğru çevirdim. Ay ışığı çıldırmış gibiydi. Gölgeler koyulaşmış, su aydınlanmıştı. Başını omzuma koyan genç kadın hafif bir şarkı mırıldanmaya, ayaklarını sallayarak suyun yüzeyini ayak baş parmaklarıyla çizmeye başladı. Neden sonra Civan'la kulağımın alt tarafından öpünce onu durdurdum. Kırıldığını biliyordum ama umursamadım. Tanımak ister gibi Civan'la'ya baktım. Yüzünde aşk güzelliği vardı ancak orada ben yoktum. Kendimi göremiyordum. Aşkın bakışında kendinden arınmışlık ararım ben. Oysa Civan'la'nın bakışında yalnızca kendisi vardı. Bunu nasıl anladım bilmem. Belki de anlamadım. Nasıl baktıysam öyle gördüğüm söylenebilir. Buna karşı çıkamam. Ancak sezginin hiçbir önemi yok mu? Ben o yüzden adını koyamadığım bir şey sezdim. Ya benden ya da onun ruhundan çıkıp aramızda duran, yaklaşmamıza engel olan bir gölgeydi bu. İkimizden birinin aşkı tek yanlıydı. Deniz güzeldi, ay ışığı güzeldi, şarap güzeldi. Hatta böylesine kışkırtılmak da güzeldi ama Civanna'ya haksızlık etmeyelim. Belki de ruhumun iklimiyle bu gecenin duygu iklimi bağdaşmıyordu. Fikret'i operaya götürme sözü vermeseydim, şimdiye çoktan yalnız kalmış ve yaralarımı sarmaya başlamış olurdum. Ama söz vermiştim ve aslında çok önceden Ricardo'ya rica edip bilet aldırmıştım. Operaya gitmek zorundaydım. Fikret'le bir gerginlik yaşadığımı da hiç kimseye söyleyemezdim. Ricardo geldi. Biletleri ve arabasını bıraktı. Üzüntüm dikkat çekmiş olmalıydı. Ama sorgulamadı. Arabayı benim kullanmamı istedi. Yanıt vermedim. Hep o reddedilme anındaki acı dönüp dolaşıyor, yüzüme bir tokat gibi iniyordu. Utanç içindeydim. Bu nedenle oyunu içim acıyarak izledim. Fikret'in beni üzdüğünü anlayıp özür dileyeceğini sanıyordum. Özür dilerse şamarı yüzüne patlatacak, sonra belki de ağlayarak boynuna sarılacaktım. Özür dilemedi. Sessizce yürüdük. Arabaya bindik. Çantasından bir kaset çıkardı. Umarım beğenirsin dedi. Gülümsemedim bile. Hatta ona belki de ilk kez nefretle baktım. İçimden ağlamak geçiyordu. Neden bilmiyorum. Belki de ağlamamak için İtalyanca olarak yüksek sesle neşeli bir şiir okur gibi içimdekileri söylemeye başladım. Seni alçak, bencil köpek. Benim için yanacağın günü görmek için neler vermezdim. Şimdi beni iste bakalım ne olacak? Bilmiyor musun? Aşk hep hemen şimdi der. Ya şimdi ya hiç. Sen artık bir hiçsin. Fikret, ne bu? Nefretim sesime yansıdı. Dante, cehennemden bir parça. Bu dilin ne güzel ritmi var. İtalyanca çok etkileyici. Gülecektim ama şu sözleriyle dondum. Sanki şimdiyi anlatıyor gibiydi. Ne Dante, ne Beatrice. Zihnimde bir aşk acısı canlandı. Bir an Fikret'in İtalyanca bildiğinden şüphelendim. Teypten ince bir keman sesi yükseliyordu. Bir senfonik şiir. Kemanın titreşimleri ağlamaklı birinin gözyaşlarını akla getiriyordu. Gerginliğim Fikret'e de bulaştı. Arabada birbirinden hemen ayrılmak isteyen iki düşman gibi oturuyor, müziği ve yolun sesini dinliyorduk. Ricardo'ya gidelim dedim. Şu arabayı bırakalım önce. Salerno'ya yaklaştık. Yol boyundaki seralardan iç bayıltan karanfil kokuları geldi. Fikret arabayı yavaşlattı. Durdu ve benim neden durduk dememi beklemeden parmağıyla dışarıyı gösterdi. Denizin üzerinden ay doğmuştu. Henüz kıpkırmızıydı. Manzarayı görünce bir sevinç çığlığı attım. İnsanın yıllarca beklese göremeyeceği bir manzaraydı bu. Ayaklarımızın altındaki otların hışırtısını peşimizden sürükleyerek denize doğru koştuk. Çok hafif esinti vardı. Fikret elini omzuma koydu. Sokuldum. Aya baktım. İçimden ağlamak geçiyordu. Neden sonra bana sımsıkı sarıldı Fikret? Kucaklayıp havalarda döndürdü ve otların üzerine devirdi. O anda bunu istemediğimi düşündüm. Gururum beni bu eylemden vazgeçmediğim için ayıplıyor gibiydi. Bana sarılanın Fikret olmasını istemedim. Vücudum coşkuyla kıvranınca aklım başka düzleme aktı. İçimden dua eder gibi sürekli olarak şu sözü yineliyordum. Sakın şimdi benden vazgeçeyim deme. Korkuyla sımsıkı sarıldım ona. Bu hareketimi onu çok istediğime yoracaktı. Yanlış değildi. Vakit ilerlemişti. Ricardo'nun evine gitmeli, arabayı bırakmalıydık. Fikret'in gözlerine, omuzlarına, çenesine baktım. Otların üzerinde karanfil kokuları arasında ölünceye kadar durmayı arzuladım. Neden sonra? Hadi gidelim anlamında onu okşadım. Şu ağaca bak anlamında elini çekiştirdim. Arabaya bin anlamında elini öptüm. Salerno'ya geldiğimizde gece saat 1 sularıydı. Sahil boyunca her tarafta insan kalabalığı vardı. Havaya mutluluk yayılmıştı. İçim içime sığmıyordu ama bir yandan da bu suskun Apollon'dan yükselen titreşimler beni korkutuyordu. Benim gibi mutlu olmadığını görmek ince bir sızı gibi beynimde çınlamaya başlamıştı. Arabadan indik. Ricardo'yu balkonda otururken gördüm. O da geldiğimizi görmüştü. Seslendi. Yukarı gelsene. Ben gülümseyen bir yüzle ama kızgın cümlelerle elbette geleceğimi ama konuğum olduğunu gördüğü halde neden yalnız beni davet ettiğini sordum. Ricardo yerine oturdu. Sen bilirsin dediğini belli belirsiz işittim. Fikret İtalyanca bilmediği halde durumu kavramıştım. Ricardo sana aşık dedi bir daha. Güldüm ve onun elini tuttum. Evet dedim. Fikret, seni bekliyorum. Ben yukarı gelmeyeceğim. Adet günlerimdeydim. Bunu söylemek istemedim. Yarın buluşmayı düşünüyordum. O nedenle sen git dedim. Bu gece olmaz. Bir süre beni anlamak ister gibi yüzüme baktı. Kızmıştı. Yüzünü okşayıp öptüm. Onu az ve öz konuşan Spartalı Lakon'a benzetiyordum. Şu kızgın bakışı çok sevimliydi. Onunla gitmek isterdim yine de. Onu kaybetmekten korktuğum için giderdim. Şimdi git lütfen dedim. Sat onu yitirme korkum geçsin diye dudağına, boynuna ateşli öpücükler kondurarak iyi geceler diledim. Gözlerine baktım. Gene aynı bakışlar, hiç değişmeden öylece duruyordu. Koşar gibi apartman kapısından içeriye daldım. Ricardo'ya artık budala aşık rolünü bırakması gerektiğini, kıskandığı şu adamı sevmekten vazgeçmeyeceğimi kesin bir dille anlatmalıydım. Ricardo, Fikret'le birlikte geldiğimi sandığı için katılaşmış bir yüzle kapıyı açtı. Yalnız gelmeme sevindi. Sen koca bir eşeksin dememe aldırmadı. Ne içmek istediğimi sordu, kola istedim. Balkona çıkıp biraz rahatlamayı planlıyordum. Giysilerim sıkmıştı beni. Rahat bir şey giymek için etrafa bakındım, allak bullaktım. İçimde Fikret'in suçlayıcı bakışlarıyla savaşan bir mutsuzluk vardı. Yatak odasında kocaman bir tişört buldum. Giydim, tuvalete gittim. Hala sancım bitmemişti. Kahretsin dedim. Tuvaletten çıkınca Ricardo, kola nerede? Diyerek salona girdim. Tembel serseri mutfaktan çıkamamıştı hala. Yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Ona yardım ettim. Biraz patates kızarttım. Neden sonra bir kenarda unuttuğum kolayı aldım. Erkek gibi ıslık çalarak balkona doğru yürüdüm. Ricardo bana yetişti, sarıldı. Elini omzumdan çözerken kızgındım. Kes şunu, bu iş bitti biliyorsun dedim. Artık başka yerde durduğumu anlamalıydı. Durgunlaştı. Üzülmesini istemezdim elbet. Güldürmek için işaret parmağımla ona hayli bir tabanca doğrulttum. Gülüştük. Dışarıdaki kalabalığa, yoldan geçenlere baktık. Ricardo aldırmaz görünse de saldırgandı. Ne oldu sana böyle? Aşık mı oldun Osmanlı şehzadesine? Çok mutluyum dedim. Ricardo alaycı güldü. Bu kaçıncı Sultan Mehmet'tir acaba? Aldırmadım, seviyorum dedim. Tıpkı tarihteki kadınlar gibisin. Barbar görünce ağzını suya akıyor. Barbar senin dedendir. Ricardo'nun dedesi faşisti. Buna gerçekten içtenlikle güldük. Kendimi o anda Fikret'le bütünleşmiş, mutluluğu sonsuz bir sevgili olarak hissetmiştim. Neşem doruğa çıktı. Gülmekten çenemi aradı. Sakinleşmek için denize doğru baktım. Tam karşıdaki birine gözüm takıldı. Fikret'ti bu. O sırada Fikret'in yanındaki direğin üstünde Via Rimembranza levhasını Vita Rimembranza olarak okudum. Bu göz aldanışının bana fısıldadığı şeyi düşünerek acı acı güldüm. Otel Vulcano'daki odamda sabah kahvaltısından sonra bagaja verirsem kaybolur düşüncesiyle yanıma alacağım notları ve önemli belgeleri el çantama yerleştiriyordum ki kapı vuruldu. Ben girin bile demeden Civanlo'nun başı içeriye uzandı, gülümsüyordum. Gelebilir miyim? Umursamaz bir el hareketiyle gelmesini işaret ettim. Sonra eşyalarımla uğraşmaya sürdürdüm. Boynuma sarılmak istedi, ittim. Tamam, burada duralım dedim. Hayretle yüzüme baktı. Ciddi olamazsın, bu nasıl bir katılık böyle? Hiçbir açıklama yapmadan gidilir mi? Açıklama mı? Yalnızca gitmek istiyorum, hepsi bu, sıkıldım artık. Civan'la gereksiz bir cilveyle güldü. Aşktan kaçamazsın. Uzun zamandır aşkın varlığından da kuşku duyduğum için başımı sağa sola sallayarak valizimi kapının arkasına doğru sürükledim. Aşk maşk yok diyordum içimden. Belki de aşığım deyip buna inanıyoruz. O kadar. Joanna ne düşündüğümü anlayamadan öylece bakıyordum. Bir şeyler söylememi beklediği belliydi. Ben ise domuzuna bir yığın gereksiz davranış ve homurdanma arasında güya telaşlı bir hazırlık yürütüyor, gülünç ama gerçekten öfkeli hareketler yaparak gitmek konusundaki kararlılığımı belli ediyordum. Civan'la bekledikçe öfkem arttı. İçimde onunla konuşmayı gittikçe zorlaştıran bir ağırlık beliriyordu. İlişkimize saygım kalmadığı için ne kadar beklerse beklesin onu umursamıyordum. Civanlo sonunda dayanamadı ve ''Evet aşk demiştim'' dedi sıkılarak. ''Ne aşkı?'' Ona küçümseyerek bakıyordum. Ekledim. ''Nedir ki aşk? Ne demek? Nedir?'' Küçümsediğimi anlamamıştı. Üstüne gitmedim. Cümleyi değiştirdim. ''Aşktan anladığın nedir? Tanımlasana.'' Alnını kaşıyarak düşündü. Ne de olsa bir akademisyendi. Kuramcı ciddiyetiyle çenesini avuçladı. Ne bileyim? Birden sordun, toparlayamadım. Sanırım beden, ruh ve akıl yönü. Benzeyen kişiye, onun yanında olma isteğidir aşk. Bozuk bir cümleydi ama iyi tanımlamıştım. O anda bana ne tür bir sevgi beslediğini öğrenmek istedim. Ben bizim yalnızca akıl yönünden yakın olduğumuzu sanıyordum. Yanıtı üzücüydü. Tam da öyle. O zaman bunu aşk demek yanlış değil mi? Bilmiyorum. Bir kişiye hangi yönden yakın olursan ol, onu düşünerek uyuyor, her eyleminde onu görmek istiyorsan bu aşk değil midir? Tanımların ne önemi var? Sesime elimde olmayan bir alaycılık karıştı. İşte şimdi seni kıskandım. Senin yerinde olmak isterdim. Aşk kadar insanın kendisiyle yüzleştiği başka bir duygu olabilir mi? Kim bilir, bu yoldan kendindeki hangi nitelikleri keşfettin? Civan'la eline çakma aldı, ters döndürdü ve hayret dolu bir yüzle sordu. Sen bunları söylerken bana sarılıp öptüğünden, bana sevgiyle baktığından şüphe ettim. Bunlar düş müydü? Civan'la'ya yaklaştım. Hayır, değildi. Beni istedin mi? İstedim. Ama şimdi ne oluyor? Artık istemiyorum. Civanlı düşünceliydi. Alnında ter kristalleri gördüm. Aşk umudu verdikten sonra çekip gitmek bir duygu suçudur, dedi ve yanıtımı merak ederek dik dik gözlerime baktı. Doğrusu çok şaşırdığım bir cümleydi bu. Kim kime umut verdi de suç işledi. Bunu tam çıkaramadım. Sorunun karşılığı olmayan bir yok sözcüğü yuvarlandı ağzımdan. Sonra da el çantamı alıp valizin üstüne koydum. İçimden akşam balkondaki suçu kim işledi demek geçiyordu. Kendimi tuttum. Aşk bir belirsizlik dedim. Civan'la gülümsedi. O belirsizliği biz aşk adını vermiştik. Yol hazırlığım tamamdı. Eşyalarıma son kez baktım. Sesime bir kin bulaştı. Ben o adı veremedim dedim. Sanırım sadece yatmak istedim seninle. Yaşadığımız şeye ben şehvet adını vermiş olabilirim. Seninle sadece yatmak istiyorum sözünü. İnsan aşığına söyleyebilir mi? Fuhuş ile aşk arasında bir fark olmalı. Civan'la sordu bu kez. Sesinde acı bir inilti gizliydi. Bir şehvet tanımın var mı? Var dedim ama aslında yoktu. Düşündüm. Başka bir bedeni istemektir dedim. Bu az şey midir? İrkildim. Çünkü bu sözde bir uçarılık vardı. Bu söz hem seni hem de başkalarını severim demekti. Sorumsuzluk istiyordu. Şimdiki anı öne çıkartıyordu. Şüphe uyandırıyordu. Dilimi tutamadım. Ne güzel, aşka bak. Önce bedenin benim için kışkırtılacak, beni isteyeceksin. Sonra Ricardo'nun yanına gidip onu isteyeceksin. Kuzum, neyi tartışıyoruz biz? Bedenlerimizi mi, duygularımızı mı? Ricardo ile aramızda bir şey yok. Bir zamanlar vardı, bitti. Bu olayı sorgulayamazdım. Sessizlik somut bir nesne gibi geldi, ikimizin arasında durdu. Sanırım bu olaya artık bir nokta koymalıyız dedim. Seni istemiyorum. Civanla'nın yüzünde tuhaf bir gülümseme belirdi. Bakışları çöl ortasındaki yayvan denizler gibi hareketsizleşti. Bir şey söylemek istedi ama nedense vazgeçti, döndü ve çıkıp gitti. Ayrım iki sonu.